Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün 3 Haziran 2026. Dünya gündeminde neler var, neler oluyor? Kısaca bir değerlendirme yapacağım. Petersburg, Rusya'da Petersburg Ekonomi Forumu var. Forumda 130'dan fazla ülke ve bölgeden temsilci geliyor. Ukrayna, Petersburg'a İHA saldırısı yapıyor. İran devam ediyor yine karşılıklı. Bir taraftan görüşüyorlar, bir taraftan da vurmaya devam ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Keşf adasını vurmuştu. İran, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nı ve Bahreyn'deki Amerika'nın 5. filo karargahını vuruyor. Trump, Hamene ile de görüşebilirim diyor ileriki zamanda. İran, Amerika'nın açıklamaları boş diyor. Biz daha onlara cevap bile vermedik diyor. Lübnan kaynaklı, Lübnan'da bu ateşkes duracak diyor. Trump'ın Netanyahu'yu test ettiğine dair iddialar var. Nedir bu iddialar? Bundan bahsedeceğim. Değerli arkadaşlar, size bir önceki videoda Türkiye'nin 4 tane bilim adamı var. Uluslararası alana damga vurmuş, buluş yapmış kendi adına. Bunlardan birincisi Behçet hastalığını bulan hocamız. İkincisi matematikçi Cahit Arf, paranın üzerinde resim var. Üçüncüsü Aziz Sancar hocamız, Amerika Birleşik Devletleri'nde o. Dördüncü bir isim daha var. Yaşayan bir isim demiştim. Kimdir o? Onu da açıklayacağım. Niye gündeme getirdiğimi de açıklayacağım. Bu videoda Amerika Birleşik Devletleri zorla işçi çalıştıran ülkelere diyor. 59 ülke. Ayrıca bir de Avrupa Birliği'ne %10 ile 12,5 arasında gümrük vergisi getireceğim diyor. Türkiye de bunun içerisine dahil. Avrupa Amerika Birleşik Devletleri arasındaki güvenlik tartışmaları devam ediyor. Avrupa'nın diyor, Batı Avrupa'nın dışında Doğu'ya da diyor, nükleer kapasiteli uçaklar göndereceğiz. Nükleer şemsiye altına alacağız diyor Amerikalılar. Marco Rubio, Dışişleri Bakanı, bizim himaye edecek ülkelere değil, ortaklara ihtiyacımız var diyordu. Amerika Birleşik Devletleri Afrika'da 30 ülkede vizeyi sonlandırdı. Bu ne anlama geliyor? Bundan bahsedeceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nde nükleer ve uzay alanında çalışan 10 bilim adamının son birkaç yıldır kayboldu. Bir tanesi New Mexico'da nükleer alanında çalışan bir kadın, bilim kadını ölüsü bulunuyor. Bir yıl önce kayıpmış. Aslında bu Türkiye'de, Güney Kore'de geçmişte oldu. Bizdeki Aselsan mühendislerinin şehit edilmesi diyorum ben ona. Güney Kore'de de sıkça benzeri olaylar vardı. İran'da da İsrail'in yaptığı olaylar vardı. Peki Amerika'da bunu kim yapıyor? Amerikalılar şimdi harıl harıl bunu araştırıyor. Trump, Tulsi Gabbard vardı, Amerika İstihbarat Topluluğu Başkanı, onun yerine Konut Bakanlığı'nı atadı. Yani geçmişte de hiçbir istihbarat deneyimi yokmuş. Amerika Birleşik Devletleri de diğer ülkeler gibi olmaya başladı. Değerli arkadaşlar, Fukuyama malum tarihin sonu tezi ile bir döneme damgasını vurmuştu. Özellikle Sovyetler Birliği'nin çökmesi sonrası 90'larda tarih bitti. Artık liberal serbest düzen bir ekonomi var. Batı demokrasileri var. Amerika Birleşik Devletleri de hakim. Son 2 aydır 2 konferans veriyor. Böyle giderse diyor, ben Çin konusunda yanıldım diyor. Çin'de Batı'nın demokrasisine otokrat olsa da alternatif bir düzen getirebilir diyor. Peki ne oluyor? Bizim şimdi Türkiye'nin içinde siyasilerimizin, düşünürlerimizin konuştuğu konular var. Ben bakıyorum, dünya çok hızlı bir değişimin eşiğinde. Gerçek anlamda konuşmamız gereken konuları maalesef daha gündemimize bile doğru düzgün almadık. Eski kavramlarla konuşuyoruz. Zemin kayıyor alttan. İşte Kanye West konferansına 120 bin kişi, 118 bin kişi katılmış. Bunu doğal olaraktan İslami hassasiyet olan, milli hassasiyet olanlar bir eleştiriyor. Bir de İsrail'in pompalaması var. Herifin İsrail karşıtı açıklamaları. Bir de büyücü diye bir modacı kadın gelmişti. O da Filistin devletinin yanında duruyor. İsrail'i ağır, İsrail'i suçlayarak da yani Unix bir toplum oluşturmak istiyorlar. Gençler, hep diyorum ya, devlet kızıl elma diye bu tarafa giderken gençlik bu tarafa gider diye bu konser ortaya bir şey çıkartıyor. Tüm dünyada benzeri problemler var. Sosyal medyayla nasıl mücadele edeceğiz diye. Bugün baktım, Polonya ilkokullarda telefonu yasaklamış. 15 yaş altı sosyal medya yasağı düşünüyor. Maldivler 16 yaş altını düşünüyor. İsveç 16 yaş altı sosyal medya yasağı düşünüyor. Bunun gibi birçok ülke ne yaparız, ne ederiz? Bu gençleri nasıl koruruz şeklinde, nasıl koruruz bununla da ilgili görüş. Yani ne yapmak lazım burada? Değerli arkadaşlar, Avrupa Amerika Birleşik Devletleri sadece güvenlik açısından değil, Avrupalılar dijital olaraktan nasıl ayrılırız? Bunun yol haritasını çizmeye çalışıyorlar. Avrupa Parlamentosu Google yerine Fransız arama şirketini tercih ettik diyor. İsrail'de 38 ülkeden Hristiyanları getirmişler. İsrail parlamentosunda ve hükümet yetkilileri beraber bir eylem yapıyorlar. Nedir bu eylem? Bundan bahsedeceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nde kongrede bir yasa tasarısı var. Geçerse İsrail ile Amerikan ordusunu adeta birleştiriyorlar. Enteresan bir şey. Ermenistan'da pazar günü seçim var. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la görüştü. Rusya dış istihbaratı diyor ki Avrupa Birliği diyor Ermenistan'a ön köşür olarak Avrupa Birliği'ne katılım için Rus Ortodoks Kilisesi'ni ülkeden çıkar diyormuş. Kars'ta da bir Ermeni-Türk İş Konseyi toplantısı oldu. Burada ne oluyor? Bundan bahsedeceğim. Ve bu değişimde Türkiye nerede duruyor? Biz, yani neyi bizi bekliyor? Zaman zaman anlatıyorum ama ne ile karşı karşıya kalacağız? Ondan bahsedeceğim. Bu çerçevede bir değerlendirme yapacağım. Vakti olan arkadaşlar izleyebilir. Değerli arkadaşlar, şimdi genelde dünya çapında damga vuran bilim adamları bilinir. Profesör Doktor Devriş Karaboğa'dan bahsettim ama Türkiye'de fazla bilinmiyor. 2023 yılında TÜBİTAK, Türkiye Bilimler Akademisi ve TÜBİTAK'a yılın çığır açan bilim adamı ödülünü aldı. Eşi de aldı üstelik ailece. Ve dünya çapında yapay zeka alanında babalarından biri. Aynen Stanford Üniversitesi'nin 10 yıldır yayınladığı bilim Oscar'ları anlamına gelen bir liste var. Daima o listede yeri var. Böyle bir bilim adamını geçen yılda sohbet ettim. Uzun uzun konuştuk. Yapay zekada önde gelen Çin'in özellikle sürü drone noktasında ve diye birçok uygulamalarda Çin bundan faydalanıyor. Amerika Birleşik Devletleri bundan faydalanıyor. Biz bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz biliyor musunuz? Genelde bu Kanye West'in söylediği bir şey var ya. Ne diyor? Sanatın yani müziğin, medyanın ve finansın arkasında Yahudi bir grup var diyor. Bilim dünyası da biraz öyle. Eğer bir ülkeyi satıyorsa bilim adamı siyasal bir duruşu, ne bileyim ezoterik bir mekanizmanın üyesi ise getirip baş köşeye oturtuyorlar. Bu yerli, milli, Anadolu insanı kendi halinde bir bilim adamı. Özellikle gençler Devriş Karaboğa ismini arattırın, bundan ilham alın. Niye ilham alın diyorum? Sıfırdan bir insanın gelip dünyaya damga vurabileceğini gösteriyor bu. Yani 4. sanayi devriminin böyle bir özelliği var. Yani 20. yüzyılda büyük yatırımlar gerekiyordu. Sanayide bir ürün üretmek, bir savunma sanayi ürün üretmek. Ama bu yüzyılda 4. sanayi devriminde herkeste bir bilgisayar var. Ve iş dünyası açısından da çok büyük fırsatlar var. Bilimsel çalışma yapma açısından da çok büyük fırsatlar var. Sıfırdan gelen bir bilim adamımızı tanıyalım. Anadolu'nun yerli, milli, has bir evladıdır. Kendisi yakinen ben tanıyorum. Bahsetme ihtiyacı hissettim. Çünkü hakikaten de bu dediğim gibi ezoterik bir tarafa yiyorsaydı şu an boy boy Türkiye'nin her tarafında afişleri asılabilirdi. Erciyes Üniversitesi'ndedir. Üniversitenin bahçesinde ben gittim çektim onun bir ilk Türkiye'nin bilimsel anıtı var. İlk bunun projesini YÖK Başkanımız da gidip açılışını yapmış. Gençler özellikle araştırın. Devriş Hoca'nın çalışmalarına bir bakın. Yapay zekanın dünyada babalarından biri. Değerli arkadaşlar, şimdi İran malum ne olacak diye. Amerika Birleşik Devletleri şu an Obama'nın yapmış olduğu anlaşmayı geri kurtarmaya çalışıyor. O seviyede bir anlaşma yaparsa şükredecekler. Niye? Hürmüz Boğazı'ndan yakalandılar. Şimdi İran Hürmüz Boğazı'nı açmıyorum diyor. Açmayınca Amerika'da seçim var, benzin fiyatları yükseliyor. Tüm dünyayı etkiliyor. Mesela Asya'da pirinç fiyatları Mayıs ayında %20 yükselmiş. Temel nedeni ne? Enerji. Tüm dünyayı ilgilendiriyor bu. Bir de Trump'ın seçimi var. İyi yakaladı Amerika Birleşik Devletleri'ni. Geri adım atmıyor. Savaşsa savaş diyor. Trump da askerlerini yığdı, uçaklarını, tanker uçaklarını getirdi, uzun menzilli füzelerini getirdi. İran'ı korkutacaktı, vuracaktı ama işin içinden çıkamayacağını gördü. Arka arkaya Pentagon'un raporları var, istihbaratın raporları var. İran tahmin ettiğimizden daha fazla füzesi var. Eskiden imha ettiğimiz füze, dağların altındaki füzeleri tüneller açıp yeniden inşa ettiler. Yani bu işi başlatırsak işin içinden çıkamayız diye rapor hazırladılar. Yoksa Trump'ın niyeti beni ezer geçerimdi. ezip geçemeyeceğini anladı. Bu nedenle masadalar. Bu da 60 gün uzatma anlaşma değil. Şimdi Trump nükleer de var bu konunun içinde diyor. İlk kere Hamaney'le de diyor görüşeceğiz elbette diyor. Hamaney'i de övüyor. İran henüz daha biz Trump'a cevap vermedik diyor. Burada İran'ın temel şartı Lübnan'a saldırı dursun diyor. İran Amerika Birleşik Devletleri ile tamam ilişkiyi kestik. Madem Lübnan'a Netanyahu saldırıyor, İsrail saldırıyor diyor. Netanyahu'yu arıyor Trump, ağır hakaretleri diyor. Senin kıçını ben kurtardım diyor. Ben olmasam İsrail olmazdı diyor. Sen bir delisin diyor. Bugün Netanyahu bir açıklama yapmış. Bu diyor taktikseldir. Biz iki güne bir görüşüyoruz. Trump dediği olur filan diyor ama Lübnan'a da saldırıya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Keşm Adası'na saldırmıştı. Oradaki radar ve İHA komuta merkezlerine İran'da Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na saldırıyor. Aynı zamanda Bahreyn'deki 5. filonun karargahına saldırı yapıyor. Bir taraftan görüşüyorlar, bir taraftan saldırı yapıyorlar. İran geri adım atmıyor. Şimdi Obama'yı eleştiriyordu. Çok kötü bir anlaşma yapmış, şu kadar para vermiş diye. Tahmin ediyorum Obama'dan daha kötü bir anlaşma yapacak. İran fena yakaladı. Ama seçim olmasa bu olay büyürdü. Seçim nedeniyle durma ihtimali var. Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın hala bir saldırma ihtimali var. Ama uzun sürebileceğini zannetmiyorum. Seçime doğru gidiyor. Değerli arkadaşlar bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak var. Suriye özel temsilcisi. Onun süresi bitti. İsrail'de halaylar çekiliyordu Yunanistan'da. Malum İsrail, Yunan'ı, Ermeni, Uluslararası Ermeni Lobisi, Ermenistan'dan bahsetmiyorum. Aleyhine kampanya yapıyorlardı, görevden alınsın. Hatta Yunan medyası bu Türk casusu diyordu. Trump buna bir de Irak'ı verdi, Irak ve Suriye'yi verdi. Bunun üzerinden yürüyen bir tartışma var bölgede. Şu an Gazze sıkıntılı. Gazze'deki Hamas heyeti, bugün bizim Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız İbrahim Kalın'la görüşmüşler. Gazze'de Hamas diyor ki, nerede bu garantör ülkeler? Mısır, Katar, Türkiye. Garantördünüz, İsrail saldırıya devam ediyor diyor. Bugün İsrail Maliye Bakanı 2000 konutluk daha Batı Şeria'da izin vermiş 2000 konutun diye. Lübnan'ın güneyinde genişleme yapmak istiyor. Batı Şeria'ya ve Gazze'ye. Marco Rubio açıklama yapıyor, Amerikan Dışişleri Bakanı. Gazze'nin de işgale bizim işimiz değil. O Netanyahu'nun işi diyor. Değerli arkadaşlar, İsrail'in en geniş yeri 114 kilometre topraklarında, uzun bir ülke. En dar yeri de 9 kilometre. Yani İsrail'e bir saldırı olduğunda geri toparlanacak bir şey yok. Yani herhangi bir, biraz daha askeri gücü olan bir ülke İsrail'e buradan gelip öbür tarafından çıkma potansiyeline sahip. Topraklarını genişletmek istiyor. Bunu bizim Dışişleri Bakanımız da güvenlik bahanesiyle topraklarını genişletmeye çalışıyor şeklinde bir değerlendirmesi vardı. Hep söylüyorum, İsrail 20. yüzyıl dengesinin bir sonucu, güç dengesinin, ama şimdi güç dengesi değişiyor, statü değişecek doğal olaraktan. Bölgede büyük bir değişim var. Şunu hep anlatıyorum, olayları analiz ederken sadece devletler üstünden okumak yetmez. Devlet dışı aktörler üstünden de nere olduğuna dair biz duygusal olarak ne kadar tepki versek de dünyadaki mevcut durum belli. Birçok ülkede, şimdi bir tane örnek vereyim, Chevron, Amerikan şirketi değil mi? Amerikan şirketi olarak bakmıyorum ben. Küresel devlet dışı aktörlerin şirketi olarak bakıyorum. Türkiye ile anlaşması var Akdeniz'de. Suriye ile var, Güney Kıbrıs'ta var, Yunanistan'da var, Mısır'la var, Libya ile var, İsrail ile var. Nereye koyacağız bunu şimdi? Her ülkeye gidiyor, siz burada kavga edersiniz. Gelin ben çıkartayım, herkes payını alsın şeklinde. Devlet dışı aktörleri Amerikan şirketi olarak değerlendirmiyorum. Buraya döneceğim. Şimdi Ermenistan bir problem. Rusya büyükelçisini geri çağırdı. Bugün Rusya'nın parlamento başkanı açıklama yapıyor. Ermenistan'ı uyarıyor. Rus Dış İstihbarat Servisi de bir açıklama yapıyor. Avrupa Birliği diyor, Ermenistan'ı Avrupa'ya entegre için ön şart olarak Rus Ortodoks Kilisesi'ni çıkartmasını istiyor diyor. Avrupa'da malum çok ciddi bir din savaşı da var. Geçmişte bir kere bahsetmiştim. Ruslarda uzun bir makaleye rastlamıştım. Orada diyor ki, Baltık'taki, yani Avrupa'nın doğusundaki ülkeler diyor, Türklere karşı Haçlı Seferlerinde çok sopa yediler diyor. Korkuyorlar oraya gitmeye diyor. Rusya Türkler kadar düzenli değildi o dönemde. Bunlar da şeytani diyerekten, din dışı diyerekten Rusya Haçlı Seferlerine başladılar bu kez de diyordu. Şimdi Rusya ile Avrupa arasında bir kavga var. Bunun bir yanı din. Katolik, Protestanlık, diğer tarafta Ortodokslük, ama jeopolitik kaynaklı bu kavga. Tarihten beri süren bir kavgaları var. Rusya'da uluslararası Petersburg Ekonomi Forumu, Petersburg Ekonomi Forumu var. 130'dan fazla ülke ve bölgeden temsilciler geliyor. İlk kere Ukrayna Savaşı'ndan sonra bir Amerikan heyetle geliyor. Ruslar da ağzı kulaklarında. Batı geri bize dönüyor diye başlık atmışlar. Yani Amerikan heyeti, o da Amerikan Güzel Sanatlar bilmem ne başkanının heyetiyle geliyormuş. Ukrayna bir İHA saldırısı yapıyor. Bir petrol rafinerisinde Petersburg'da, bir de Baltık filosunun bir deniz üstüne saldırı yapıyor. Bak nereden nereye o kadar Rusya'nın ta öbür ucuna. Bugün Zelenski'nin bir açıklaması vardı. Bu konu diyor Avrupa'nın önceliği değil. Biz Rusya'yla direkt, ben Putin'le doğrudan görüşebilirim diyor. Aferin. Akıllı şey bu. Amerika'yı araya sokarsan o da gereğini alır. Baştan beri ilk 2022'de Türkiye'de bu iş bitmişti aslında. İmzalamışlardı. Boris Johnson, İngiltere o dönemin başbakanı bunu engellemişti. Bu iş dönüp dolaşıp İstanbul'da bitecek diyorum ya. Orada bu savaşın mağduru kimler? Genelde halktır değerli arkadaşlar. Dün, evvelsi gün bir Rus petrol tankerine İngilizce, Fransızla birlikte el koyuyor. Bugün yine Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı bir açıklama yapıyor. Bizi diyor sınamayın. Topraklarımız riske girerse nükleer kullanmaktan çekinmeyiz diyor. Bugün Rus nükleer denizaltısı Arktik'te bir bölgede 200 kilometre menzilde bir füze denemesi yapmış. Yani Ruslar ciddi ciddi gözdağı veriyor Avrupa'ya. Bunun nedeni de Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'ya, ben size nükleer kapasite sağlayayım, Avrupa'nın doğusuna, Baltık ve Polonya gibi yerlere nükleer başlık uçak göndereceğim diyor. Litvanya'dan 1000 tane askerini çekmiş Amerika Birleşikleri. Litvanya açıklama yapıyor, geri gönderecekler filan diyor. Şu an bir ayrışma var, NATO 3.0. NATO'nun Temmuz'daki Ankara'daki toplantısı önemli. Bugün medyaya düşmüştü. Ben size bir önceki videoda söylemiştim. Trump, ben de katılacağım bu toplantıya diyor. Bu toplantıda dananın kuyruğu kopar mı? Kopabilir değerli arkadaşlar. İran'daki bu savaş sürecinde fena sıkıştı Amerika Birleşik Devletleri. Vakitte kalmadı, vaktim çok demesine rağmen. Dediğim gibi Obama'nın söylediği, Obama'nın anlaşmasından daha kötü bir ateşkes 60 günlük. O bir kere daha uzatılır ama birbirini vurmaya devam ederler. Fakat bu burada bitmez. Bugün İran'ın en büyük kripto para borsası var, Novitek. Amerika Birleşik Devletleri buna yaptırım uyguluyor. Amerika Birleşik Devletleri gümrük vergisi noktasında bir hamle daha yaptı. Zorunlu içi çalıştıran diyor 59 ülke ve bir de Avrupa Birliği'ne %10-12,5 arasında genel bir gümrük vergisi koyacağım. Türkiye'de %12,5'luk dilime giriyor. Avrupa Birliği de biz buna cevap veririz diyor. Biz kendi işçilerimizi korumalıyız diyor Amerika Birleşik Devletleri. Gümrük vergisi çok ciddi bir güç. Çünkü Amerikan pazarına herkes ulaşmak istiyor. En çok Amerika'da para harcıyor. Şu an en çok para da yine orada. Pazar açısından önemli. Bunu gayet iyi bildikleri için şu anda dünyanın bir numaralı ülkesiyiz diyor Marco Rubio. Bir numaralı ordusuyuz. Bir numaralı devletiyiz. Bir numaralı ekonomik gücüyüz. Paramız dünyanın rezerv parası diyor ama bu aşınıyor giderekten. Önümüzdeki dönem süreç başladı. Çin, Afrika ülkelerine dijital yuanla ticareti başlatıyor. Küçük küçük gidiyor ama süreç değişecek. Şimdi ne diyor Fukuyama? Ben diyor bu tarihin sonu dedim evet ama diyor. Çin diyor böyle giderse diyor yanıldığımı kabul edeceğim diyor. Ya zaten böyle gitti bu adamlar. Şu an için Çin 21. yüzyıl 4. sanayi devriminde lider ülke. Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar yapay zekada orada burada çipte şimdilik önde görünse de birkaç yıl içinde tüm dengenin değişeceğini düşünüyorum. Çipi yasaklamakla Çin'i yerli çip sahibi yaptı bu adamlar. Çinlerin tam elindeki bilgileri açıklamadığını düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri 30 Afrika ülkesinde vizeyi kaldırıyor. Yani vize veren elçiliğini vize vermiyorum ben diyor. 20 ülkede vereceğim diyor. Çünkü Batı yarım küresine çekilecek çok kutuplu dünyada. Burada da kendi için öncelikli ülkeler var. Ekonomisi iyi olan ülkeler ittifaklar kurmak istiyor. Yani himaye edecek ülke aramıyoruz diyor. Marco Rubio, biz ortak arıyoruz diyor. Türkiye bu açıdan önemli. Yani Amerika Birleşik Devletleri için niye önemli? Bir tarafta Türk Devletler Teşkilatı, bir tarafta yeniden bölgede bölgesel bir ittifak, savunma ittifakı, ekonomik ittifak kurulma aşamasında görüyorlar bunu. Doğal olarak da Türkiye'de farklı davranıyor. Çünkü Çin'le de Rusya'yla da gelecekte mücadele etse arada tampon olarak da Türkiye var. Peki Türkiye'yi yönlendirebilir mi? Tom Barak'ın açıklamaları var. Ona yönelik tartışmalar var. Değerli arkadaşlar, bu ülkeyi hafife almayın. Bu ülkenin de kendince planları var bu devletinde. Yani Amerika Birleşik Devletleri öyle istedi diye öyle olacak anlamına gelmez. Onu söyleyeyim. İngiltere'de bir protesto var. Oluyor bugün. 10 polis bir polis köpeğe yaralanmış. Irkçı saldırı yaptı diye İngiliz polisi bir genç tutukluyor. Genç de diyor ki ben bıçaklandım diyor. Kelepçe takıyorsunuz diyor. Hakikaten bıçaklanmış. Kelepçe takmışlar. Ortalık karıştı. Almanya'da da değerli arkadaşlar ırkçı saldırılar 2021 yılında 7750 imiş. 2025 yılında 13069. Yani çok ciddi bir artan bir ırkçılık var. Bu diyor Alman kurumu buzdağının daha görünen kısmı diyor. Derinde şikayet etmeyen de çok var diyor. Ekonomi bozuldukça Avrupa'da bu saldırılar artacak. Yine Almanya ile ilgili bir veri yayınlamışlardı. 13 milyon kişi diyor yoksulluk açlık sınırında şeklinde açıklama yapmışlar. Sosyal yardımları sakın kaldırmayın diye. Para yok. Silahlanacaklar. Ne yapacaklar? Bir de Almanya'dan 2010 yılında 250 bin euro'nun altında işlem yapan mağaza sayısı 236.143. 2025 yılında 170.770. Yani 65 bin şirket kayıp diyorlar. Bu tip istatistikler rakamlara baktığımızda tabii ki burada bizde de yani bakkal sayısı muhtemelen azalıyordur. Çünkü alışveriş AVM'lere yöneldi. Bir de online ticarete yöneldi. Bunun etkisi vardır ama sonuçta bir küçülmeye doğru gidiyor. Bu da önümüzdeki dönemde özellikle Almanya'dan bahsediyorum ki Almanya'da bizim Türk kardeşlerimiz var. Soydaşlarımız var. Yani Almancılarımız var her şeyden önce. İleriye yönelik hesabınızı iyi yapın. Küçülecek. Büyüme şansını ben görmüyorum bundan sonra. Hızla silahlanacak. Hitler dönemi gibi olmaz ama bir şekilde Almanlar bir yolunu bulacaklar. Değerli arkadaşlar, İsrail parlamentosunda 38 farklı ülkeden Hristiyanları getirmişler. Güney Koreli diyor ki, Tanrım diyor. İsrail aleyhine konuşan Güney Korelilerden dolayı ülkemi bağışla diyor. Çinli bir Hristiyan da diyor ki Tanrım diyor. Bizi diyor İsrail halkını ve İsrail'i nasıl sevdireceğimizi bize öğret diyor. Böyle saçma sapan Batı Hristiyanlığına propaganda amaçlı güya 38 ülkeden getirmişler. Yani burada neyi anlıyoruz? Propaganda. Edward Bynes diye bir adam var. Propaganda diye bir kitabı var. Yani hakikaten güzel bir kitap. Geçmişte yazmış. Kitabın adı Propaganda. Yani Batı propagandayı iyi biliyor. Olmadığı şekilde kendini hep gösterdi. Ama önümüzdeki dönem şartlar değiştikçe roller değişecek. Propaganda yapamayacaklar. Arka plan ön plana gelecek. Bunu da hep beraber göreceğiz. Slovenya bir İsrail uçağının inmesine izin vermemiş. İsrail politikalarından dolayı. Yunanistan'da bir İsrail turist gemisi protesto ediliyor. Fransa'da İsrail silahlarını sergilenmesini fuarlarda yasaklıyor. Birleşmiş Milletler'de Uluslararası Çalışma Örgütü var, ILO. Bunun bir konferansı var. Orada bizim Türkler de devreye girmiş. Filistin bayrakları açılıyor, yuhalanıyor. İsrailli konuşmacı konuşamıyor. Konuşmasını yarıda bırakıyor. Bunun gibi çok fazla haber var. Dünya genelinde propagandayla da çözülemeyecek noktaya doğru gidiyor bu süreç. Trump İran savaşı ben başlattım diyor ama hayır. Yani kendi nedenleri vardı. Doğru da İsrail'in de faktörü var. Öncelik kendi nedenleri tabii. İsrail'in görev değişimi oldu Mossad Dış İstihbarat Servisi'nde. Görevden ayrılan başkan diyor ki İran diyor hala rejim yıkılabilir. Ben buna inanıyorum diyor. Yine bir İsrailli vatandaş da işte İran'a diyor rejimi devirmeye yönelik hareketleri diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan engelledi diyor Trump'la görüşerek de. Değerli arkadaşlar, söylediğim şey şu, bunu her videoda hemen hemen söylüyorum. İran'a saldırı olursa Trump gider, olmazsa da Netanyahu gider. Muhtemelen Eylül ya da en geç Ekim'de İsrail'de bir seçim olacak. Orada da ultra ortodoks Haredi'ler var, askere gitmek istemiyorlar. Pazar günü yine polis Haredi'ler arasında bir meydan dayağı vardı. İsrail'in içinde çok enteresan yani o kadar karışık ki içi İsrail'in Nedip Edip kendi içinde şimdi muhalefetle birleşiyor. Trump da tutuyor, bu bölge ülkeleri İsrail'le İbrani anlaşmalarına girsin diyor ama bu mümkün değil. Şu saatten sonra sadece Orta Doğu değil. Bakın Sudan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor. Nijerya Cumhurbaşkanı Nijerya'da gelecek Türkiye'ye. Somali'de gelmişti. Pakistan ekonomik koridoru Uman Denizi'ne açılıyor ya, oradan başlayan, Kızıldeniz'i kaplayan bir sürede yeni bir güç dengesi oluşuyor. Türkiye bu işin merkezinde. Trump diyor, Trump ekibi diyor ki biz Somaliland'ı tanımıyoruz diyor. Malum Somaliland Batı Kudüs'te gidip büyükelçilik açacaktı. Amerika Birleşik Devletleri ben Somaliland'ı tanımıyorum diyor. Yani İsrail'in, Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs'ın hayalleri boş. Bir de efendim yok Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail bir araya gelip Türkiye'ye saldıracakmış gibi soruyorsunuz böyle bir şey olabilir mi diye. Değerli arkadaşlar bu mümkün değil. Böyle bir şey. Yani bugünkü olaya bakmayın. Yunanistan demek, Avrupa Birliği, Almanya demek gırtlağına kadar boşlu. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Yunanistan'da gelecekte Türkiye ile birleşelim şeklinde partiler de kurulursa şaşırmayın. Bugün gördüğünüze bakmayın. Bizim tartışmamız gereken konu bu değişimde biz Türkler nerede duracağız? Bir değişim geliyor. Şimdi 20. yüzyıl kavramlarıyla gidiyoruz. 1914 öncesi dünyadaki duruma bakın. Avusturya, Macaristan İmparatorluğu, Rus Çarlığı, Osmanlı İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu, Yunanistan Krallığı gibi ülkeler var. Sonra ulus devlet dönemi başladı. Şimdi bir kere büyük bir değişim var. İşte Türkiye'nin, Türklerin, siyaset yapanların bunu düşünmesi lazım. Şu an yeni bir durum çıktı. Bu da devlet dışı aktör dediğimiz aktörlerin kontrolünde olan sosyal medya platformları. Artık vatandaşlar ne diyorum? Sosyal medya platformları veyahut da bilgisayar oyunları dünyanın Milli Eğitim Bakanlığı gibi ortak bir nesil üretiyor diyorum ya. Kanye West geldi 120 bin kişi gitti. Emin olun 500 bin kişilik olsa stat o 500 bin kişilik statta dolardı. Yani siyaset yapanlar sokağa çok da izlediğini gözlediğini tanımıyorum ben. Biz şimdi büyük olmaya doğru giderken aşağıya baktığımızda başka şeyler oluyor. İşte bunun aile yılı ilan etti. Cumhurbaşkanlığı, aile bakanlığı filan. Yeni yeni farkına varılmaya başlandı. Konuşulmaya başlandı. Gündeme geldi. Bugün Adalet Bakanımız bir açıklama yaptı. 140 yeni mahkeme kuruyoruz diyor. Ya yıllarca mahkeme sürmez. Bu en büyük problem. En iyi de Sayın Bakan bilir bunu. Bu işi hızlandırmak gerekiyor. 20 yıllık faili meçhulce çözdük diyor. Bu ülkede vatandaşın güven olması için adalette hız önemli. Geçenki videoda bahsetmiştim. İçeride çok ciddi bir şımarıklık var. Cezasızlık algısı var. Neyse ki trafikte cezalar yükseldi de önümüzdeki dönem. Batı'da hep söylüyorum. Batı'daki toplum daha ahlaklı olarak değerlendirmiyorum. Yani genel olarak çok güzel insanlar var. Onları reddetmiyorum ama kural var, kural. Ceza var. Yani o Amerika Birleşik Devletleri kırmızı ışıkta geçmiyor kimse. Niye? Kaliforniya'da bir arkadaş var. Los Angeles'ta $700 diyor. Tamam. Hadi geç bakalım. Biz de küçük bir ülkeyiz biz. Öyle de çok büyük bir ülke değiliz. Tarihimiz büyük. Geçmişimiz büyük. Efendim, ideallerimiz büyük. Ama dünyanın %1'iyiz biz. Ahbap çavuş ilişkisiyle devlet yönetmeye kalktığımızda çok ciddi problemler getirir. Şimdi CHP ne olacak diye sıkça soruyorsunuz. Ya ne olacak? CHP'nin kendi içinde henüz daha şu tartışma olmuyor. Yani savcılık bu kararı neden verdi? Biri diyor ki ben rüşvet verdim. Biri de diyor ki ben aldım. Kimse bunu daha üstüne almıyor. Ama yakasından yapışırlar adamın. Hakikaten böyle bir şey varsa. Ki var diyor savcılık. Mahkeme bu kararı vermiş. Evet böyle birden dolayı verdim diyor. İşin bu tarafını konuşmuyor. İktidar muhalefete saldırıyor. Muhalefet başka bir şey söylüyor. Halkın gündemi farklı. Halk ne diyor? Ben diyor değiştirecektim diyor. Tam diyor bunlar da bu işi hallederdi diyor. Ama arkada başka hikaye var. Yani bu iş burada bitmez. Bu tüm dünyada uluslararası güç dengelerinin Türkiye'deki saz ayakları var. Uluslararası güç dengesinde Türkiye'deki nereye düşüyorsa bu kavga ben dışarıdan içeriye doğru gelerekten okurum. Türkiye'nin de bir yol ayrımında şu an Türkiye ciddi anlamda nasıl bir yol ayrımında diye sorarsanız. Çünkü dünya bir yol ayrımında yönü nereye gidecek? Batı'ya teslim olmaz. Batı'dan format demiş herhangi birine ülkede teslim edilmez. Çünkü 100 yılda gelen bir fırsat var. Ya bu fırsatı iyi değerlendirip öne geçeceğiz. Ya da 100 yıl daha birilerinin kontrolünde, uydusunda olacağız. Yani kısaca CHP'deki olayın beni çok da fazla ilgilenmiyorum açıkçası. Siz çok soru sorduğunuz için ben kendi görüşümü söylüyorum. Buradaki hikaye benim mahkeme kararlarına baktığımda bunun gerisi gelir. Bu fatura edilir. Yani bunu rüşvet aldık da delege kendi kendine yapmıyor. Bunu biri koordine etmiştir. Kim koordine etmiştir? FETÖ mü etti? Başkası mı etti? Ne etti? Daha bunlar yeni yeni gündeme geliyor. Zaman ilerlediğinde bunun birine fatura edileceğini düşünüyorum. Eğer burada iki tane şey var. Bir, planlı hakikaten de savcının söylediği gibi bir şey fatura edilirse CHP başka bir yere gider. Yok fatura edilmez. Ya bu iş büyümesin, demokrasiye zarar vermesin derse geri Özgür Özel'e teslim edilir CHP. Ama birinci ışık daha yüksek görüyorum ben. Önümüzdeki dönemde. Acemi görüyorum. Yani acemi derken ne bileyim tercümesiz görüyorum siyaset yapanları. Dünyadan zaten habersiz. Onu geçtik de. Türkiye'nin güç dengelerinden de habersiz. Siyaset yapanların gücü iyi tanıması lazım. Güç dengesini iyi tanıması lazım. Dünyayı bir kere tanıması lazım. Dünyayı tanımla bodoslama gidilmez. Şimdi geliyoruz dünyada. Değerli arkadaşlar bakın. Bu yüzyıl dijital dünya düzeni. Bak ne diyorum? Yapay zeka batıda yapılan CEO'larla anketlerde %99'u işçi çıkartmayı planlıyor. Artık bilgilenme merkezi olaraktan bilgisayar oyunları, sosyal medya platformları işte gençlerde görüyorsunuz. Yeni bir nesil geliyor. Bu neslin kavramları farklı. Yani kullandığı günlük, kullandığı dil farklı. Ya burada çözümü nasıl olacak bunun? Ya bir ülkenin bununla baş etmesi mümkün değil. Bu nedenle ortak paydası olan ülkeler, mesela İslam ülkeleri, mesela Türk ülkeleri, ortak kültürel değerleri, ortak dini inançları olan bir ülkeler bir araya gelip kendi dijital ekosistemini kurması lazım. Kendi tüm gençlerin ihtiyacını karşılayacak yapması lazım. Mesela bugün Avrupa Birliği'ne baktım. Amerika Birleşik Devletleri'nde dijital olaraktan ayrılmak için diyor. Bir takım planlar geliştiriyoruz. 4 aşamalı diyorlar. Avrupa Parlamentosu Google'u kullanma yerine Fransa arama motorunu kullanacağız diyor. Yani yapay zeka bizim mi? Hayır. Platformlar bizim mi? Hayır. Veri nerede? Platformlarda. Bizim verilerimiz nerede? Yapay zeka hangi veriyi kullanıyor? Onu kullanıyor. Bağımsızlık kavramını yeniden tanımlıyoruz. 20. yüzyıl kavramındaki askerler hemen sınırı çevir, tak, sınırlar kontrol altında, içeride de bir yönetim varsa bağımsız bir ülke. Ama şimdi öyle değil. İç içe girmiş bir dünya var. Ve iç içe girmiş dünyada para ayrı bir şey, en aşağıda kalıyor. Veri. Ve yapay zekanın, 4. sanayi devriminin bu içinde bulunduğumuz dönemde sosyoloji ve psikolojiyi değiştiriyor. Sosyolojiyi. Tüm dünyanın sıkıntısı bu. Ülkeler arka arkaya ne yapacağız diye düşünüyor. Onun için burada da tek bir ülkenin, Türkiye'nin buna gücü yetmez. Ne parası yeter böyle bir şeye. Çünkü bir geniş bir kitle lazım. İşte 2 milyarlık İslam dünyası var diyelim. Türk dünyası var. Ortak kültürel değerleri, ortak kaygıları olan ülkelerin bir araya gelerekten kendi platformlarını geliştirmesi. Peki mümkün mü? Elbette mümkün. Çin Seddi de ilk taşı koymakla başladı sonuçta. Ama bunu düşünecek, bunu kaygedecek yönetici lazım. Yani şu andaki ben oyun çocuklarının itişip kalkışmasını görüyorum şahsen. Dünya neyi konuşuyor, biz neyi konuşuyoruz? Konuşulmasını demiyorum da neye maruz kalıyoruz? Ve içinde bulunduğumuz coğrafya bir ateş çemberi. Uzun sürmeyecek bu süreç. Bu nedenle bizim yeni bir dönem geliyor. Bağımsızlık nedir? Sorgulanması lazım. Türkler burada nerede duracak? Sorgulanması lazım. Devlet dışı aktörleri hafife almayın. Yani bunlarla bizim menfaatimiz nerede örtüşüyor? Tamam işbirliğine gidelim. Nerede örtüşüyor? Tamam biz büyük olma adına tüm milli değerlerimizi kayıp mı edeceğiz? Öyle bir şeyi istiyor muyuz? Ben istemiyorum şahsen. O nedenle konuşmamız gereken çok konular var. Ve birçok ulus devlet farkında değil. Yarın bir gün bu süreç tam yerine oturduğunda bambaşka bir tablo çıkacak. Papa bile Katoliklerin çıktı bir yapay zeka bildirgesi yayınladı. Muhteşem insanlık adını verdi. Köleleştirilmemeli insanlar diye. Çin 4. sanayi devriminin başlat ülkesi bana göre. Daha da açıklamıyorlar. Birçok ellerinde geliştirdikleri teknoloji olduğunu düşünüyorum. Çin'de devlet yönetim şekli komünist devlet değil ki, dijital devlet yönetim şekli. 96 milyon üyeli, belki de 100 milyona çıkmıştır Komünist Partisi. Zincirleme şekli, ana ekranların başında uçan kaçan her şeyi izliyor. Orada bir 96-100 milyonluk bir komünist parti teşkilatı var. Diğer ülkelerde ne var? Yani seçimle geliyor, gidiyor, o bakan değişiyor, bu bakan değişiyor. Öyle bir dönemdeyiz ki hızlı karar alınabilmeli değerli arkadaşlar. Artı 21. yüzyılı kavrayabilmeli, kavramları kavrayabilmeli. Bu nedenle gençler çok çabuk siyasete girin. Efendim, siyasette bir şey değişmez. Nasıl olsa güçlü şirketler var. Efendim, yok ezoterik yapılar var. Yok bunlar. Değerli arkadaşlar, siyasette bir ekip çok şeyi değiştirir. Tarihe bakın. Cengiz Han arkasına takmış, digidik digidik digidik o tarafa bu tarafa kılıçtan geçirip gitmiş. Timur Türktür. Yani her tarafa gitmiş. Atilla Türktür. Gitmiş. Tarihi şartlar var mı? Yeniden oluşuyor. Bak 20. yüzyılda yoktu. Niye yoktu? Çünkü ağır sanayi batıda, batı merkezde bir dünya var. Savaş gemileri, uçaklar batıda, geri kalan da hiçbir şey yok. Uçarak vın vın vın bombalayıp duruyorlardı. Şimdi İran'a gidemiyor. Bak korktu. Niye? İsrail Lübnan'da korkuyor. Çünkü insansız hava araçları var, füzeler var. Bunu herkes, artık her ülke geliştirebilir. Ve çok hızlı, Türk insanı bireysel zekası hep diyorum ya, yükseklik geliştirebilir. Yani efendim, biz bir şeyi değiştiremeyiz şeklinde yaklaşmayın. Siyasetten de uzak durmayın gençler. Burada benim tavsiyem şu. Okul arkadaşlığı da, yani geçmişe bir bakın. Facebook'ta 45 artı gruplara var, 50 artı gruplara var. Herkes genelde okul arkadaşlarını görüyorum ben. Okul arkadaşları ne kadar çok insan tanırsanız o kadar iyi. Geçmişe yönelik tanımalar bu açıdan iyi. İş dünyası içinde korkunç fırsatlar var şu an. Büyük sermaye gerektirmeden küçük küçük yatırımlarla yeni bir döneme çok hızlı adapte olanlar veyahut da şirketini dönüştürebilenler burada ekonomik olarak fark edecek. Teknolojik olarak fark edecek. Ama benim burada ilgilendiğim şey devletin gidişatını belirleyecek olan sosyolojidir, psikolojidir. Burada da şu an ulus devletler çaresiz demeyeceğim. Çaresizlik diye bir şey yoktur. Ulus devletler düşünme modelini değiştirmesi lazım. Tek tek bir ülkede değil, kendine benzer ülkelerle bir araya gelerekten bir platformlarla yeni dünya şekillenen yeni dünyada nasıl yer alacağını konuşması lazım. Mesela şimdi Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Mısır savunma alanında görüşmeler yapıyorlar. 21 ülke ilk etapta daha var. Bu daha da büyüyecek. Bu zamana 20. yüzyılda, yani 2000'lerin başında bu mümkün değildi. Çünkü hakim bir Batı dünyası var. Şimdi Batı dünyası kapıştı. Avrupa, Amerika bir süre arasında kapışma var. Avrupa'nın kendi arasında kapışma var. Amerika'nın kendi içinde sıkıntılar var. Bir de yeni teknolojiler var. Artık işte İran savaşı şunu gösterdi ki Amerika Birleşik Devletleri koruyamıyor Körfez ülkelerini. Geçti o dönem. Herkes bir savunma ittifakı arayışında. Burada da organize akıl gerekiyor. Elbette ki silah gerekiyor. Türkiye son saha 2026'da gücünü gösterdi. Pakistan'da da nükleer var. Savunma sanayinde entegrasyon. Ekonomide de öyle. Şu an mevcut ekonomik durumu benden iyi biliyorsunuz. Türkiye'nin içindeki ekonomide temel sıkıntının ben yönetim organizasyonunda olduğunu düşünüyorum. Yani vergi toplama noktasında devlet sıkıştığında köye kadar da gidiyor, ver vergiyi diyor. Onun dışında lay lay lom. Onun için gelecek dönemin dijital teknolojilerle kullanıyorlar. Kaşif diye Maliye Bakanlığı bir program yapmıştı. Gelecek dönemin daha şeffaf, dijital teknoloji daha şeffaf olacağını düşünüyorum. Burada koyduğumuz şerh ne? Bunun merkezi bir yönetim politikasına dönüşmemesi gerek. Dönüştüğünde biz büyük sıkıntı yaşarız. Değerli arkadaşlar, İngiltere'de sterlin var. Kağıt sterlilerinin üzerinde Winston Churchill fotoğrafları var. Bunun diyor İngiliz Merkez Bankası 18 tane doğadaki hayvanı koyacağız diyor. Bir ay süre koyuyor, oylama yaptırıyor. Yani Winston Churchill'in yerine kurbağa mı koyalım, fox mu koyalım, yengeç mi koyalım şeklinde enteresan parada resim değişikliğine gidiyor. Bu da enteresandı. Trump 250 dolarlık banknot çıkartıp kendi resmini basmayı düşünürken İngilizler de vahşi doğadaki hayvan, bu ilginç bir haber olduğu için size söyledim. Ebola devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü uyarıları devam ediyor. Nijerya'da 10 eyalet acil durum ilan ediyor. Yani alarma geçiyor Ebola'dan dolayı. Meksika'da, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada Dünya Kupası var ya, orayla ilgili de endişeler var. Los Alamos Ulusal Laboratuvarı diyor, Kenya'dan maymun çiçeğinin virüsünü götürmüş, kaçırmışlar. Niye kaçırdı bunu diye soruşturma başlatıyorlar. Bir taraftan da vücut teknolojiler patojen oluşturmaya müsait. Patojen dediğimiz ne? Yani biyolojik savaş aracı şeklinde. Yani teknoloji enteresan bir yere doğru gidiyor. Teknoloji algıları değiştirdiği gibi teknoloji aynı zamanda yönetim modelini, insanın düşünme algoritmasını da değiştiriyor önümüzdeki dönemde. Teknolojiyle de değiştiriliyor diyelim. Yani bir şey gelişiyorsa geliştiren bir akıl vardır. Şimdi Putin bir proje açıklamış. Yeni sağlık teknolojileri projesi. 26 milyar dolar bütçe ayırdık diyor. 2030 yılına kadar insanların eskiye, yani zarar görmüş organlarının yerine organ üreteceğiz, takacağız diyor. Bu transhümanistlerin bir şeyiydi. Yani organ marketleri olacak. Diyelim böbreğinde zarar var, git al böbreğini değiştir. Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Putin görüşürken uzun yaşamaktan bahsediyorlardı. Ölümsüzlükle yakalanabilir diye. Putin diyor ki 150 yıla kadar insanları yaşatabiliriz diyor. Bir tarafta CRISPR-Cas9 proteinle yapay zekanın birleşmesi ilaç alanında bambaşka bir çığır açacak. Bu görünüyor artık. Tıp alanında da hakeza öyle. Yani öyle bir değişim geliyor ki tıp alanında doktorların iş yükünü ciddi anlamda hafifletecek. Çok fazla da doktora ihtiyaç kalmayacak. Doktorsuz olmaz, insan doktorsuz. Ama hafifletecek. Yani acayip bir dünyanın içine girdik. Çok büyük değişimler. Şimdi tarihin değerli arkadaşlar, bu 4. sanayi devrimine, yani bu yüzyıla kadar teknoloji insanın emrindedir, hizmet etmiştir ama şu an teknolojinin zekası, yani yapay zekanın genel zekası 2030'da insanlığın tüm zekasından daha üstün olacak diyor. Akıl ayrı bir şey. Aklın değeri vardır ama zeka teknik bir olaydır. Yepyeni bir dünyadayız. Bunun da konuşulması lazım. Yani nereye gittiğimizi bizim konuşmamız lazım. Fakat tarih boyunca halkın kendi gündemi vardı. Duygusaldır, propagandadır, ya Allah filan deyip slogan attın mıydı peşine takarsın. Buraya bakaraktan da gençler, moraliniz bozulmasın. Halk yönetmez bir ülkeyi. Dar bir kadro yönetir. Bu tarih boyunca böyledir. Organize ekipler gelir ve yönetir. Mesele bir ülkeyi yönetmede artık sadece değil, tüm dünyayı bilmek gerekiyor. Ana güç dengelerini bilmek gerekiyor. Geçmişte alimler bir gecede cahil olacak şeklinde bir çıkışım vardı. Bu alim derken din aliminden bahsetmiyorum. Yani düşünürlerden falan bahsedeyim hadi. Dediğim noktaya doğru geldik. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana haberlere bakın. Yapay zeka haberleri ağırlıkta, çip haberleri ağırlıkta, kripto para, dijital para artı tamamen teknoloji endeksli. İşte Palantir, veri merkezi, veri analizi gibi konular var. Bu konuları bilmeden jeopolitik analiz yapılmaz. Jeoekonomi diye bir kavram var. Bir de teknolojinin ekonomisi kavramı var. Dünya genelinde tüm yorumculara bakın, ulus devletlerde bir haber bunlardan. Yepyeni bir dünyanın içindeyiz. Vakit ve fırsat oldukça bunları konuşmaya devam edeceğiz. Yani ne not aldım buraya? Onu da unuttum açıkçası. Unuttum derken bir sürü not almışım ama genel bir sohbet etmiş olduk. Değerli arkadaşlar, ne diyoruz? Alemin bir sahibi var, olacak olan da olur. Her şey biz insanlara sorulmaz. Ama biz insanlar yaşadığımız dönemde merhametli, vicdanlı, yardımsever ve akıl edenler tarafında olalım. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bugünlük de bu kadar.